Ayrım 4, sayfa 27.
Kalabaşa. Alı kadar gizemli, çılgın kalabaş gecelerinin habercisiydi o gece. Coşkulu, karayip ritimleriyle dans eden, bedenleri birbirine sımsıkı yapışmış siyahi çiftler, ritmi hiç kaçırmadan, inanılmaz bir hız ve ustalıkla sallanan kalçalar, terli bedenlerin yaydığı cinsellik, büyülü bir ortam. Maya ve ben epey sarhoş bir halde piste çıktık. Beceriksizce tepinen ritim duygusundan yoksun Anglo-Sakson ve Alman fizikçilere Akdenizliliğimizi gösterdik. Göbek dansı ve samba arası birkaç figür bulup bedenlerimizi cömertçe müziğe bırakıverdik. İnce, uzun bir siyah ile dans etmiştim. Tam ayrılırken hiç ummadığım bir yakınlıkla elimi sıkmış ve teşekkür etmişti. Elbette o anda ne o ne de ben onun bu öyküde alacağı rolün boyutlarından haberliydik. Hemen herkes o geceden bir karayip anısı edinerek döndü. Kumsal toplantılarında anlatacak malzeme çıkmıştı fizikçilere. Aşırı içip grubu kaybeden Stan, yanlışlıkla girdiği İspanyol mahallesinden ve orada kendisine satılmaya çalışılan 9 yaşındaki kızdan söz edip durdu. Bazıları duydukları silah seslerini, bazıları da kendilerine bıçak çeken çeteden nasıl kaçtıklarını her gece tekrar tekrar anlattılar. Daha yıllarca da anlatacaklar. Ertesi gün iskan edilmemiş, doğal bir sualtı müzesi olarak korunan Bakadın'daki bir mercan adasına yat gezisi düzenlenmişti. Mercanları seyredebilmek için şnorkelle dalmayı bilmek gerekiyordu. Daha önce hiç dalmadığım ve astımlı olduğum için yatın Amerikalı kaptanı gözlerini göğüslerimden ayırmadan benimle özel olarak ilgilenmeyi önerdi. Ama ben acemiler grubuna katılmayı seçtim. Suyun altına geçen o sonsuz ıstırap dolu dakikalardan tek aklımda kalan korkunç bir boğulma hissi ve panik. Herkesin çok etkileyici bulduğu mercanlara bir kez bile dönüp bakamadım. Daha sonra Prof. Karbel'in olağan temposunda koşar adım bir piknik yapıldı. O ünlü zehirli elma ağaçlarının altında upuzun yemek kuyruklarına girdik ve Mercan Adası'nın belki de 45 dereceyi bulan cehennemi sıcağında gölgelik bir yer bulma kavgası vere vere karayip usulü yemek yedik. Hamburger ve romlu kokteyl. Sonlara doğru bu sıkıcı gezinti karşıma hiç umulmadık, son derece incelmiş, enfes bir zevk anı çıkarıverdi. Uzun kollu gömleği, bol paçalı pantolonu ve şnorkeliyle suyun altında garip bir tür zargana yandıran Prof. Karbel az daha bir katamaranın altında kalacaktı ve bu yüzden kaptan tarafından azarlandı. Kimseye belli etmeden kaptana onu tekrar paylaşmasını rica ettim. O da tabii beni kırmadı. Sesi bütün teknelerden duyulacak şekilde yaşlı profesöre bağırıp durdu. Otele dönerken bizim dalış grubunun rehberi genç siyahi çocuk yanıma oturmuştu.
Merhaba, benim adım Marcos.
Merhaba.
Hiç spor yapıyor musun?
Afalladım.
Efendim?
Yo, hayır, spor yapmıyorum. Neden? Spordan da, sporculardan da oldum olası hoşlanmazdım.
Olağanüstü bir vücudum var. Daldığımız zaman gözümü senden alamadım.
O kadar şaşırmıştım ki herhalde sendelemişimdir. Hayatımda ilk kez yeni tanıştığım biri böyle damdan düşercesine vücudumu övüyordu. Dalış esnasında bir yunus gibi kıvrak hareketlerle sürekli dalıp çıkmasının, yanımdan, altımdan, sayısız geçişinin nedeni buydu demek ki. Bense kaptanın talimatına uyarak astımın yüzünden bana göz kulak olduğunu sanmıştım.
Öyle ustaca seyrediyordum ki anlamadın. Bugün öğleden sonra Regi Festivali var. Gelmek ister misin?
Yaklaşımındaki dolambaçsızlık ve içtenlik öylesine hoşuma gitmişti ki hemen kabul ettim. Çok uzun zamandır unuttuğum bir şeyi, kadın olduğumu, üstelik arzulanan bir kadın olduğumu hatırlatmıştı bana. Derin duyguların ve anlamların peşinde yitip gitmiş birinin göz ardı ettiği, küçük ama sağaltıcı mutluluklardan biriydi işte. Gene de konsere peşime taktığım ufak ve fizikçi grubuyla gittim. Marcos'la sohbet edip ikram ettiği marihuanalı sigaradan birkaç nefes çekmekten öteye geçmedim. Adalılar gibi, yani kalçalarımız birbirine yapışık halde dans etme önerisini de reddettim. Kızgın bakışlı binlerce yerlinin arasında tek turist bizdik. Avusturyalı Sigrid'in taşkın danslarına ve sigara dumanın yüzünden bana bağıran adalı bir kadına rağmen, parantez içinde siyahi arkadaşlarımdan marihuana içtiğimi görünce itirazları kesilivermişti. O konserden linç edilmeksizin sapasağlam çıkmayı Marcos'a borçluyuz. Kayda değer son olay ise kabuk adamla tanışmamdan bir gün önce Michael'ın sırf biraz içkili ve hüzünlü olduğum için İngilizlere özgü bir duygu yoksunluğu ile beni yatağa davet edişiydi. Resmi kız arkadaşı ertesi gün adaya varacak ve bu sevimli birbirine çok yakışan çift Karayipler turuna çıkacaktı. Ben de kalabalıkta ondan aşağı kalmadım. Az sonra geleceğimi söyleyerek ortalardan yok oldum. Bu olaydan ikimiz de hiç söz açmadık. Bu küçük kirli sır St. Croix'un kumsallarına gömül kaldı. Bir de o öğleden sonra upuzun bir çocuk tekerlemesi gibi bitmek bilmeyen bir seminerde başıma gelecekleri sezmişim gibi şunları not düşmüşüm defterime. Bir balona şekil veren hava gibi benim de hayatıma şekil verecek bir şeye gereksinimim var. Şu anda bunun ne olabileceğini bile bilmiyorum. Belki ancak sevgi diye tanımlanacak bir şey. Çok iyi hatırlıyorum. Havuzda çocuğuna yüzme öğreten genç bir anneyi seyrediyordum. Tanrı, Adem'in burnuna üfleyerek can vermişti. İşte, kabuk adamla tanışmamdan önceki 10 gün böyle geçmişti. Ve o, hayatımı bir kasırga gibi alt üst eden akşam geldiğinde, adada geçirecek sadece 4 günüm kalmıştı. Sıcak, yorucu bir gün daha bitiyordu. Upuzun, kurak bir mevsimin sonuna kadar dayanmış bir bitki gibiydim. Yarısını kaçırdığım bir tartışma seansına doğru kendimi zorla sürüklüyordum. Bedenim güneşten ve uykusuzluktan tükenmişti. Sabolarım demirden yapılmışçasına ağırdı. Geceye çok az kalmasına karşın sıcaklık hiç azalmamıştı. Artık her soluk alışımda suyun altındaki boğulma duygusunu yeniden yaşıyordum. Bu adadan, hiç azalmayan sıcaklık ve hiç dinmeyen rüzgardan, boğucu nemden, ikinci bir deri gibi taşıdığım ter ve güneş losyonu karışımı vıcık vıcık sıvıdan, omuzlarım ve boynumdaki güneş yanıkları ve alerjik yaralardan, kumlu sabolardan öylesine bıkmıştım ki, hepsinden çok bitmek bilmeyen makineli tüfek mermileri gibi art arda gelen seminerlerden, küçük, bomboş bir otelin kumsalına hapsolmaktan ve bir toplama mahkumu kampı gibi yaşamımın hep öteki fizikçilerinkine yapışmasından, birlikte yenen yemeklerden, toplu gezintiler, saçma sapan konuşmalarla geçen kahve molaları ve partilerden, o günlerde iklimin de etkisiyle düşünmeyi, daha doğrusu bir düşünceyi sonuna kadar götürmeyi ve çıkarımlar yapmayı bırakmıştım. Yoksa durumuma katlanamazdım. Hapishane, savaş gibi deneyimlerden geçenlerin iyi bildiği bir savunmadır bu. Gerçeği bütünüyle kavramaktan, gelecekten isteklerde bulunmaktan vazgeçmek. Yalnızca bir sonraki saate hedefleyerek yaşamak. Tropikal iklimde bu tür bir gerçeklikten geriye çekilme, kendini rölantiye alma işlemi için çok uygundu. Eşi bulunmaz bir umursamazlık ve aldırışsızlık kazandırmıştı bana. Hamağında siesta yapan Meksikalı bir çoban rehaveti içindeydim. Geç kaldığım gündelik tartışma seansı yerine kendi ameliyatım bile olsaydı telaşa kapılacak bir halim yoktu. Ansızın gördüm onu. Havuza giden dar, beton yolda palmiyelerin gölgesine karşılaştık. Elinde iki büyük deniz kabuğu taşıyan kısa boylu, zayıf, çıplak ayaklı bir yerli. Gözlerini hiç ayırmadan bana bakıyordu. Bu dimdik cüretkar bakışı beni onunla konuşmaya itti sanırım. Daha en başından açıklanamaz bir egemenliği vardı üzerimde. İyi akşamlar, bunları satıyor musun? Aptalca bir giriş yapmıştım. Elbette satıyordu, başka bir nedenle otelde bulunamazdı. Almaya niyetim olmadığı halde büyük bir dikkatle kabukları inceliyordum. Bu arada Jamaikalı olduğunu, dalgıçlık yaparak ve çıkardığı deniz kabuklarını satarak geçimini sağladığını anlatıyordu. Adını sordum. Tony, bana kabuk adam Tony derler. Ya da Tony, kabuk adam. Beklenmedik ya da sarsıcı bir şey söylememişti. Apayrı, benden çok farklı bir dünyası olan biriydi işte. İçimdeki merak kurdu bile doğru dürüst uyanmamıştı. Belki de deniz ve deniz insanları o güne dek hiç ilgimi çekmediğindendi bu. Yalnızca bakışları, gözlerimden hiç ayrılmayan, keskin, duru, olağanüstü bakışları beni oraya mıhlıyordu. İri kapkara bir yaban kedisini andıran gözleri vardı. Başındaki üç renkli bere teninin koyu kahverengini vurguluyordu. Sol kulağındaki altın halka ile geçen yüzyıldan kalma Karayip denizlerinin çelikleştirdiği gözü pek ve acımasız bir korsana benziyordu. Göğsündeki yara izlerini ve iki küçük narin deniz kabuğu kolyeyi fark ettim. Benliğimin bir parçası haline gelmiş, can sıkıntısı ve rehavet içinde yoluma devam edecektim ki birden o cümleyi söyledi. Her şeyi başlatan cümleyi. Sen hayatım boyunca benimle konuşan ilk beyaz kadınsın. Deniz kabuğu filan alırken konuşurlar elbette ama hiç benimle ilgili soru sormazlar. İçimde bir şeyler kıpırdandı. Yüreğimdeki ağır bir taş yerinden oynamış, yuvarlanmaya başlamıştı. Üzüntüyle ona döndüm. Bakışlarım onunkileri ilk kez aynı yoğunlukta karşıladı. Aramızda sözcüklerin olmadığı, sessiz, derin bir konuşma geçiyordu. Yıllar var ki hiçbir kadınla beraber olmadım. Gözlerimi aniden kaçırdım. Gergin, ağır, ılık bir sessizlik başladı. Rüzgarın darmadağın ettiği saçlarımı düzeltmeye uğraşıyordum. Acı doluydu söylediği. İçtenlikle, hiçbir kızgınlık, yalvarma ya da ima içermeden dolambaçsızca dile getirilen eski bir acı. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. İçimdeki taşlar hızla yuvarlanıyorlardı. Duygularımın bir kaynaktan fışkırırcasına boşalmalarından korktum. Ben de diyecektim neredeyse. Ben de uzun zamandır hiç kimseyle olmadım. Bu olamadım. Kendimi toparladım. Bir kadının yabancı bir erkeğe kendi cinselliğinden söz etmesinin tehlikelerini biliyordum ne de olsa.
Böylece kıpırdamadan duruyor, sessiz, çaresiz bakışlarla okyanusu seyrediyordum. Rüzgar saçlarımı yeniden dağıtmıştı. "Tabii," diye devam etti. "Ben senin gibi güzel değilim." Gerçekten de çirkindi. Boyu aşırı kısaydı. Benden bile kısa ve kaburga kemikleri meydana çıkacak denli zayıftı. Yüzü inanılmaz derecede çirkin, çirkinden de öte. Korkunçtu. Kırık dişlerle dolu, ürkütücü bir yarayı andıran ağzıydı bunun nedeni. Ve çenesindeki anlayamadığım tuhaflık. Sıyrıklarla, açık yaralarla dolu ellerini, paçavralar içindeki cılız bedenini hiçbir kadın kolay kolay çekici bulamazdı. "Belki de," dedim bu kez, tam göz bebeklerine bakarak, "kadınları korkutuyorsundur." Şaşıracağını sanmıştım ama tepki göstermedi. Sadece yüzünden belli belirsiz yorumlayamadığım bir bulut geçti. Ondan korktuğumu ve bu korkunun ilişkimizi nasıl belirleyeceğini o anda benden çok daha önce sezdiğini biliyorum şimdi. "Ama," dedi birdenbire, "bir kitabın kapağına bakarak içindekileri anlayamazsın." Koltuğumun altındaki romanı göz ucuyla süzmüştü. "Doğru, haklısın." Giderek ilgim artıyordu. Hem bilgece bir yönü vardı hem şeytanca. İkisi de aynı ölçüde çekiyordu beni. Konuşmayı olabildiğince uzatmak, onu kendisine anlatmaya ikna etmek, bu gizemli kabuk adamı çözecek ipuçları elde etmek istiyordum. Güçlü bir önseziyle biliyordum ki kabuk adamın bana öğretebileceği, o zamana değin ıskaladığım çok önemli bir şey vardı. Yaşama dair, belki ölüme. Belki de dünyayı benim için daha tanıdık ve duyarlı kılacak bir gizi biliyordu. Kafam durmuştu oysa, akıllıca, aptalca, söylenecek hiçbir şey bulamıyordum. Konuşan gene o oldu. "Bir insanı da sadece yüzüne bakarak anlayamadığın gibi." O anda dehşetle kavramıştım ki Tony düşüncelerimi okuyabiliyordu. Hatta bundan daha öteye geçerek henüz düşünce haline gelmemiş, bilinç dışının daracık boğazında sıkışıp kalmış kıpırdanmaları, belli belirsiz duygu dalgalanmalarını seziyordu. Üzerimdeki etkisi giderek artacak, delice bakışları ruhumun en diplerine ulaşacaktı. Okyanusun derinliklerinden çıkardığı deniz kabukları gibi en gizli korkularımı, arzularımı su yüzüne çıkaracaktı. Bundan böyle onun karşısına hep çıplak ve savunmasız olacaktım. "Sen çok güzelsin. Gerçekten de çok güzelsin. Umarım kendine iyi bakıyorsundur." Markus'un iltifatları karşısındaki gibi şaşırmamıştım. Neşelenmemiştim de. Övgülere alıştığımdan değildi bu. Tony öylesine yoğun bir hüzünle konuşmuştu ki. Hemen itiraz ettim. Gülünç bir çabayla çirkinliğimi kanıtlamaya çalıştım. "Yo, hayır. Güzel sayılmam. Son yıllarda çöktüm. Çok da bakımsızım. İçki içiyorum, sigara." Elimdeki paketi gösterdim. Birdenbire kafam aydınlanıverdi. Ona ulaşacak bir yol bulmuştum. "Marihuana da içiyorum." Yalan söylüyordum. Marihuana'yı ilk kez Marcos'a denemiştim. Karayiplilerin hemen tamamının bu otu içtiğini biliyordum. Yüzünden gene belli belirsiz, tehlikeli kara bir bulut geçti. Bu kez doğru anlamıştım. Yasa dışı karanlık bir geçmişin izini taşıyordu Tony. İnsan bir kere yasa dışı işlere bulaştı mı, kokusunu hep üstünde taşır. Doğrusu bu kokuyu ben de iyi tanırım. "Demek marihuana içiyorsun. İstersen sana getirebilirim." "Satıyor musun?" "Satmıyorum. Kendim için yetiştiriyorum. Sana rahatça verebileceğin kadar var elimde." Kabul ettim. Ertesi gün getirmesi üzerine anlaştık. Odama doğru yavaşça yürümeye başlamıştık. Tartışma seansına çok geç kalmıştım. Konuşmamız da doğal sonucuna ulaşmış gibiydi. Bir bakıma Tony tuzağıma düşmüştü. Kendisiyle sırf marihuana yüzünden ilgilendiğimi sanıyordu. Ve aslında böylesi çok daha güvenliydi.
"Kolyemi görmedin?"
Biri kırmızı, öteki beyaz sicimlere geçirilmiş birbirinin eşi iki deniz kabuğunu gösteriyordu.
"Gördüm, çok güzel. Bunlar çok ender bulunur. Ben çıkardım."
Uzun, yaralı parmaklarıyla usulcacık okşadı kabukları. Gözleri gurur ve şefkat doluydu. Odamın önündeydik.
"Tamam, yarın getiririm. Burada olacaksın, değil mi?"
Ansızın korkuya kapıldım. Kurallarını bile bilmediğim çok tehlikeli bir oyuna katılıyordum sanki. Bütün bunlar çok anlamsızdı. Ya da ulaşamayacağım kadar derin bir anlam içeriyordu. "Bak, niye bunu illaki vermek istiyorsun anlamıyorum. Birisi bana bir şey vermek istediğinde kuşkuya kapılırım." Biraz bıkkınlık, biraz acımayla süzdü beni. Söylediğime pişman olmuştum. Zekamı kanıtlamak için söylediğim nice laf gibi gereksiz ve boştu. Ruhun kendisinden gelmediği için yapaydı.
"İnsanlara hiç güvenmiyorsun değil mi?"
Sana bunu vermek istiyorum çünkü arkadaşlarıma verebileceğim kadar var bende. Bana satıp satmadığımı sormuştun. Bir çocukla konuşur gibiydi. Evet. Sana sattığımı söyleyebilirdim, değil mi? O zaman benden satın alacaktın. Sesimi çıkarmıyordum. Haklıydı. Satın alacak kadar güveniyorsun ama hediye alacak kadar değil. Artık hiçbir şey söyleyecek durumda değildim. Bunu sana veriyorum. Çünkü benimle konuştun. Daha önce de söylemiştim. Uzun zamandır hiçbir kadınla konuşmadım. Aynı akşam otelde tenis dersleri veren İngiliz asıllı James ve gruptaki fizikçilerden Hintli Kiriş beni yemeğe davet ettiler. Oldukça ciddi bir bunalım geçirmiş olan kuramsal fizikçi Kiriş, üniversite tarafından buraya rehabilitasyon amacıyla gönderilmişti. Kendisini toparlaması için 2 hafta süre vermişlerdi. O da sürekli yalnız kalmayı seçtiği, seminerler de dahil grupla yapılan hiçbir eyleme katılmadığı için tanışmıştık. Derslere girmediğim bir öğleden sonra koyun ucundaki projenin girişinde tahta iskelede karşılaşmıştık. Bu proje, devletin düşük gelir grubundaki insanları barındırmak için yaptırdığı kalitesiz, ucuz evler, evden çok barınaklardı aslında. Orada 4 yıldızlı otellerden sadece 200 metre ötedeki bu gettoda dünyanın bütün gettolarındaki kurallar egemendi. Açlığın, yalıtılmanın, umutsuzluğun, şiddetin kuralları. Ne gece, ne gündüz, hiçbir zaman kesinlikle projeye gitmemek konusunda defalarca uyarılmıştık. Bu uyarıları kulak arkası etmeye cesaret edemezdim. Ama iskele bir mıknatıs gibi beni hep kendine çekiyordu. Ayrım sonu. Sayfa 36.